Milwaukee, Hill Yayınları. 1. Basım, Haziran 2000. Okuyan Şule Avcı.
Ayrım 31.
Ana, Maxim Gorki. Sayfa 202. Ama bir parça gururlu, peki peki dedi. Kapının parmaklarını gelince sanki onun üzerindeki örtüyü düzeltiyormuş gibi bir süre durarak hiç kimsenin ayırt edemeyeceği çabuk bir bakışla çevreye bakındı. Sivil polisleri nerede olursa olsun seçmek sanatını pek iyi bilirdi. Onlarda hemen dikkatini çeken, kaygısızca durum ve davranışlarındaki o yapay doğallığı, yüzlerine çizilen korku, yorgunluk anlatımı, insanı tedirgin eden, dikizleyici gözlerinin duygularını saklamayı başaramayan, telaşlı, çekingen kapışmaları, pelage için yabancı şeyler değildi. Bu kez sokakta kimseyi göremedi. Acele etmeksizin yola koyuldu. Biraz ileride bir arabaya binerek arabayı çarşıya çekmesini söyledi. Vasov Çikov için dükkancıdan giysi alırken çok sıkı pazarlık ediyor, bunlara her 6 ayda bir giysi değiştiren sarhoş kocasını aldığını söyleyerek sövüp sayıyordu. Dükkancı kadının yakınmasına karşı hiçbir duygulanma göstermedi. Pelagya bu kurnazlığından hoşnuttu. Giysi alıp eve dönerken kendi kendine düşünüyordu. Polis kaçağın kesinlikle kılık değiştireceğini kestirerek çarşıdan soruşturmaya girişebilirlerdi. Pelagya doğru eve geldi. Oradan Vasov Çikov'u alarak kasabanın ucuna dek birlikte gitti. Yolda yürürken kaldırımdan gidiyordu. Pelagya sevinçle giderken sarı paltosunun içinde bacaklarının düzgün yürüyüşü bozulan, başına geçirdiği şapkanın burnuna düşmemesi için ikide bir bunu arkaya atan Vasov Çikov'a bakıyor, onun başını öne eğerek ağır adımlarla yürüyüşünü izliyordu. Issız sokakta o da bir baş işaretiyle Vasov Çikov'u selamlayarak döndü. Kendi kendine Pavel, Andre, onlar hala hapiste diye söylendi. Nikola anayı görünce elinde olmadan ağzından çıkan bir kaygı çığlığını tutamadı. Haberiniz var mı? Lego pek hasta. Hastaneye kaldırdılar. Az önce Ludmilla geldi. Sizi aradı. Hastaneye gitmemizi söyledi. Hastaneye mi? Nikola parmaklarının sinirli davranışlarıyla gözünü düzelttikten sonra pelage ceketini verdi. Kuru sıcak parmaklarıyla ananın elini sıktıktan sonra titreyen bir sesle ''Evet evet sağlam bir yerde. Ben de sonra Lego'yu görmeye gideceğim.'' Ana öyle yorgundu ki başı dönüyordu. Nikola'nın kaygılı durumu onda korkunç bir şeyin yakında olabileceği duygusunu uyandırmıştı. Kendi kendine ölecek, ölecek diyordu. Bu karanlık düşünce kafasında bir çekiç vuruşu gibi inliyordu. Hastanenin temiz, aydınlık odasına girip de Yegor'u bir yığın beyaz yastık içinde gömülmüş, boğuk bir sesle güler görünce birden kalbi durdu. Yüzünde bir rahatlık gülümsemesi belirdi. Kapının eşiğinde durdu. O sırada hasta doktora diyordu ki, ''İlaç vermek vücut onarmak değildir de nedir?'' Doktor kaygılı bir sesle bağırdı. ''Tanrı aşkına Yegor, aptallık etme.'' Evet, vücudu onarmaktan başka bir şey değildir. Biz devrimciler reformizmden tiksiniriz. Doktor çekinerek hastanın elini alıp dizinin üstüne koydu. Sonra hasta yatağında doğrulunca bir elinin parmaklarıyla sakalını karıştırarak öteki elinin parmağıyla hastanın yüzündeki şişlikleri yoklamaya başladı. Pelagi doktoru pek iyi tanırdı. Bu adam Nikola'nın en iyi arkadaşlarındandı. Ama Yegor'un yanına yaklaştı. Yegor Pelagi'yi görünce dilini çıkardı. Doktor hemen dönerek, ''Ay siz misiniz?'' dedi. ''Hoş geldiniz. Oturunuz bakayım. Nedir o getirdikleriniz?'' ''Sanırım kitap.'' ''Yoo, kitap okumak olmaz.'' Yegor yakınarak seslendi. ''Okuduğumu da istemiyor. Beni aptal yapacak.'' Doktor otoriter bir sesle, ''Sen sus.'' dedi. Cebinden çıkardığı deftere bir şeyler yazdı. Yegor'un göğsünden kesik, korkunç hıçkırıklarla birlikte boğuk bir hırıltı çıkıyordu. Bütün yüzünü ince ter damlaları kaplamıştı. Ara sıra kalkmak istemiyor gibi ağırlaşan ellerini binbir güçlükle yüzüne götürerek terlerini siliyordu. Şişkin yanaklarında hiçbir kıpırtı yoktu. Sanki orta altındaymış gibi çizgileri silinen geniş temiz yüzü büsbütün değişmişti. Yalnız derin bir çukur içine batmış derin gözleri parlak bir bakışla gülümsüyordu. ''Ah şu teknik, ah! Otura otura yoruldum, biraz yatabilir miyim?'' Doktor kısaca ''Hayır, hayır'' dedi. ''Ben de sen gittikten sonra yatarım.'' ''Nine, sakın yatmasına göz yummayınız. Yalnız yastıklarını düzeltiniz, yeter. Hem konuşmasın, rica ederim başlamayınız, zararlıdır.'' Pelagi başını salladı. Doktor kısa adımlarla hızlı hızlı yürüyerek gitti. Yegor başını arkaya yasladı, gözlerini kapadı. Öyle kımıldamadan durdu. Yalnız ara sıra parmakları kımıldanıyordu. mini mini odanın duvarlarında kuru bir soğuk, solgun uykulu bir hava dağılıyordu. Bütün pencerelerden dışarıdaki ıhlamur ağaçlarının dalgalanan tepeleri görünüyordu. Sonbahar soğuklarının ilk izleri tozlu koyu yaprakları arasında sarı birer leke gibi parlıyordu. Yegor gözlerini açmadı, yerinden bile kımıldamadan, tuhaf şey dedi, ölüm bile ağır ağır geliyor, sanki gelmek istemiyor. Belki o da bana acıyor, benim gibi iyi ahlaklı bir delikanlıyı alıp götürmeye kıyamıyor. Ana elini kaşıyarak yalvarır bir sesle, Yegor öyle söyleme, sus dedi. Peki nene, peki, şimdi susarım. Tümcüler arasında uzun uzun durarak pek büyük güçlükle sözünü sürdürdü. Nina, senin bizim aramızda bulunman ne iyi oldu. Yüzünü gördükçe zevk alıyorum. Pırıl pırıl yanan gözlerin, o temiz masum halin bilsen ne hoşuma gidiyor. Seni gördükçe hep kendi kendine sonunu düşünür. Zavallı kadının sonu kim bilir ne olacak derim. Senin de öteki zavallılar gibi hapishanelere, sürgünlere gideceğini, bin türlü baskıya uğrayacağını düşünerek üzülürüm. Hapishaneden korkmaz mısın? Ama sadece hayır dedi. Bana kuşkum yok. Bununla birlikte hapishane öyle pis, öyle iğrenç bir yer ki. Zaten beni de öldüren orası ya. Hem doğrusunu söyleyeyim mi? Ben ölmek istemiyorum. Ana dudaklarının ucuna gelen bir tünceyi tuttu. Kim bilir, belki de ölmezsin diyecekti. Söyleyemedi. Hastanın yüzüne baka kaldı. Halkın iyiliği, kurtuluşu için ben daha da çalışabilirdim. Çalışmaktan sonra da yaşamak olanaklı değil. Çünkü saçma olur. O zaman ananın usuna Nikola'nın bir sözü geldi. Nikola dedi ki, bunlar hep doğrudur ama derde derman olmaz. Bu anıyla içini çekti. Vücudu pek yorgundu, karnı da acıkmıştı. Havanın boğuk tek düze sesi odanın içini doldurarak duvarlara çarpıyordu. Ihlamur ağaçlarının yaprakları arasında yere doğru inmiş basit bir bulut tabakası duygusu uyandırıyor, üzgün karanlık rengi gözü çekiyordu. Bu ölüm bitmişinin yarattığı yeis ve umutsuzluk içinde bütün eşya sanki ölümle bir yere mıhlanmış gibi garip kımıltısızlıkla duruyordu. Kendimi çok kötü buluyorum. Hasta bu sözü söyleyerek gözlerini kapayıp sustu. Uyu Yegor, uyu. Belki uyumakla biraz açılırsın. Birkaç saniye hastanın soluğunu dinledi. Çevresine bakındı. Sonra dondurucu bir üzüntüyle o da uykuya daldı. Bir ışırtıyla uyandı. Yegor'un gözlerini açık görünce bütün vücudundan bir titreme geçti. Uyu vermişim, affet. Yegor fısıldayarak yanıtladı. Sen de beni affettin ve seni rahatsız ettim. Dışarıda alacakaranlık yavaş yavaş yayılıyor, soğuk bir heyecan gözlerine baskı yapıyordu. Bütün eşyaya bir donukluk gelmiş, hastanın yüzü büsbütün koyu renk almıştı. Az önceki hışırtı bir daha yenilendi. Ludmilla'nın uyumlu sesi duyuldu. Baksanıza, karanlıkta oturmuşlar, gevezelik ediyorlar. Elektrik düğmesi nerede? Gözlerini kamaştıran bir ışık hemen odanın içini kapladı. Ludmilla baştan aşağı karalar giyinmiş, uzun boyuyla dimdik duruyordu. O aralık Yegor'un vücudu birden titredi. Hasta elini göğsüne götürdü. Ludmilla koşarak ne var dedi. Hasta ananın yüzüne baktı. Pek çok büyümüş sanılan gözlerinde garip bir parlaklık vardı. Ağzı açıldı, başını kaldırarak elini ileriye doğru uzattı. Ama yavaşça bu eli kendi elinin içine aldı. Soluk almamak için kendini zorlayarak hastanın yüzüne baktı. Derken Yegor şiddetli bir çırpınma ile başını arkaya attı. Yüksek sesle, artık gücüm kalmadı, bittim dedi. Hafif bir kasılma titremesi vücudu sarstı. Zayıf başı omzunun üstüne devrildi. Büyüyen gözlerini yatağın üstündeki lambanın dönük ışığı vurdu. Ama yavaşça, zavallı arkadaş. Ludmilla ağır ağır yatağın yanından uzaklaştı. Pencerenin önüne gelince gözlerini uzaklara dikerek, Pelagin'in şimdiyerek duymadığı garip uyumlu bir sesle, öldü dedi. İğlenik pencerenin kenarına dayandı. Titrek bir sesle konuştu. Öldü. Sessizce, bir kahraman gibi ağzından bir yakınma sözcüğü bile çıkmaksızın öldü. Sanki kafasına tokmakla vurmuşlar gibi bitkin, diz çökerek yüzünü ellerinin arasına aldı, hıçkıra hıçkıra ağladı. Pelagi onun ellerini göğsünün üzerine koydu. Dilim sıcaklığını koruyan başını yastığa yerleştirdi. Sonra Ludmilla'nın yanına gelerek sık saçlarını tatlı tatlı okşamaya başladı. Bir yandan da kendi gözünün yaşını siliyordu. Ludmilla ağır ağır başını çevirerek ağlamaktan şişmiş gözlerinin hastalıklı bakışıyla baktı. Dudakları titreyerek, onu pek eskiden beri tanırım dedi. İkimizi de aynı hapishaneye koymuşlardı. Ara sıra öyle zalimce işkence ederlerdi ki katlanmak olanaksızdı. İçimizden birçoğu dayanamadı, birkaçı da aklını yitirdi. Şiddetli bir titreyişle boğazını sıktı, kendisini güçlükle tutabildi. Sonra üzerinde derin bir acının durgun gölgesi dolaşan yüzünü yaklaştırarak, gözyaşı dökmeden, kuru bir hıçkırıkla hızlı hızlı mırıldandı. Oysa o her zaman şen, her zaman sevinçliydi. Hiç yorulmadan, zamanını hep şakayla geçirir, güler, acılarını her zaman saklardı. Kimde zaaf görse onu yüreklendirmeye çalışırdı. Öyle iyi, öyle duygulu, öyle yumuşak, öyle sessizdi ki Sibirya'da sürgün yaşayışı, o işsizlik her zaman insanın moralini bozar, kötü eğilimlerini kışkırtır. O bu çirkin eğilimlere karşı öyle savaşır, öyle savaşırdı ki şaşar kalırdık. Bilseniz ne eşsiz bir arkadaştı. Özel yaşamında hep üzüntü, hep acı gördü. Ben yakından bilirim. Kimse onun ağzından bir yakınma sözünün çıktığını görmemiştir. Kimseden, hiçbir kimseden, hiçbir zaman yakınmamıştır. Örneğin ben çok içten bir arkadaşıydım. Kalbinin yüksekliğinden çok yararlandım. Düşünce alanında bana pek çok yardımı dokundu. Zamanı yalnızlık ve sıkıntı içinde geçerdi. Bütün verdiklerine karşılık hiçbir şey istemezdi. Ne okşayış, ne bir övgü, ne de bir yardım. Ölümün yanına yaklaştı. Eğilerek alnını öptü. Alçalan sesinde yaslı bir ton vardı. Arkadaş, sevgili arkadaş, sana bütün kalbimle teşekkür ederim. Elveda, elveda arkadaş. Ben de senin gibi çalışacağım, usanmayacağım, kuşkuya ikirciye düşmeyeceğim, acı sıkıntı çekenler için yaşadıkça çalışacağım. Elveda arkadaş. Şiddetli hıçkırıklar vücudunu sarıyordu. Soluyarak başını yatağa, yoganın ayak ucuna dayadı. Pelagya da ağlıyor, bol bol dökülen yaşlar yanaklarını yıkıyordu. Kendini tutmaya çalıştı. Ludmilla'yı avutabilmek için bütün sevgisiyle kucaklamak istiyordu. Gözlerini örten gözyaşı bulutu arkasından ölünün şişkin yüzüne, kapalı gözlerine, üzerinde hafif bir gülümseyiş duran morarmış dudaklarına bakıyordu. Her şey susmuştu. Odanın içinde solumayı zorlaştıran bir parlaklık vardı. Doktor her zaman olduğu gibi hızlı adımlarla geldi. İçeri girince odanın ortasında birden durdu. Ellerini cebine sokarak içinde sinirli bir ruhun heyecanlarıyla titreyen umurlu bir sesle sordu. Çok oldu mu? Kimse yanıt vermedi. Bacakları üstünde sallanarak ölünün yatağına yaklaştı. Alnındaki terleri silerek yakanın elini sıktı, çekildi. Zaten kalpten anlaşılıyordu. Sonuç doğaldı. Bunun 6 ay önce olması gerekirdi. Keskin keskin durgunluğunu korumaya çalışıyordu. Ancak birden keskinlik kırılıverdi. Arkasını duvara dayadı, sinirli sinirli parmaklarıyla sakalını kaşıyarak sık sık kısılıp açılan gözlerini önce kadınlara sonra ölüye dikti. Biri daha gitti. Ludmilla kalktı. Pencerenin önüne giderek camı açtı. Ana başını kaldırdı, içini çekerek çevresine baktı. Biraz sonra doktor, Ludmilla, Pelagya pencerenin önüne dikilip birbirlerine sokularak bu sonbahar gecesinin karanlığını izlemeye koyuldular. Ağaçların üstünde yıldızlar parlak günün sonsuzluğu içinde uzayıp gidiyordu. Ludmilla onun kolunu tuttu. Hiçbir şey söylemeyerek başını omzuna dayadı. Doktor mendiliyle gözünün camını siliyordu. Dışarıda kentin yorgunluk veren yaşayışı, geceleri özgü bir uyum ile soluk alıyor, karanlıklardan çıkan serinlik, üç uyumda yüzünü serinleterek saçlarını uçuruyordu. Ludmilla'nın vücudu titreyip duruyor, yanaklarından iri yaşlar akıyordu. Hastanenin koridorunda boğuk, heyecanlı, öfkeli gürültüler, hızlı hızlı adamların atıldığını anlatan sesler, iniltiler, üzgün fısıltılar duyuluyordu. Ludmilla, doktor ve Pelagya pencerenin kenarına dayanarak kımıldamadan sessiz karanlıkları izliyorlardı. Pelagya artık dayanamayacağını anladı. Kolunu genç kızın boynundan yavaşça çekerek önünün önünde bir kez daha saygıyla eğildikten sonra kapıya doğru yürümeye başladı. Doktor başını çevirmeksizin hafif bir sesle "Gidiyor musunuz?" dedi. "Evet." Sokağa çıkınca Ludmilla'yı düşündü. Onun pek az gözyaşı dökmüş olduğunu düşünerek, zavallı kız, ağlamasını da bilmiyor dedi. O aralık Yegor'un son sözü aklına gelerek içini çekti. Ağır adımlarla yürürken gözünün önünde hep o zavallının parlak gözleri, şakacı sözleri, yaşam üstüne konuşmaları dolaşıyordu. Namuslu insanlar için yaşamak zor, ölüm daha kolay oluyor. Acaba ben nasıl öleceğim? Sonra çiğ bir ışığın aydınlattığı oda içinde pencere kenarından dışarıyı izleyen Ludmilla'yı, doktoru, Yegor'un sönük bakışlarını gözünün önüne getirdi. Birden kalbini sıkan derin bir acıma duygusuyla içini çekerek sanki belirsiz bir enfazın önüne düşmüş gibi adımlarını sıklaştırdı.
Ayrım sonu.